Ayrım 46. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 378. Yaşlı adam içini çekti. Bu iç çekmeyle beraber yaşlı adamın adeta içi dışına çıkmış, ani bir patlamayla göğsündeki tüm güç de boşalmıştı. Keşke öyle olsaydı. Beni asıl korkutan, işin korkunç olan tarafı, hepimiz artık asla gitmeyeceğinden korkuyoruz. Bilmiyorum. Anlayamıyorum. Birdenbire bu tedaviyi umursamamaya başladı. İyileşip iyileşmeyeceği umurunda değil gibi. Beni daha fazla üzmenize, acı çektirmenize izin vermeyeceğim. Benim üzerimde deney yapamayacaklar. Bütün bunların hiçbir anlamı yok, diyor. Söyledikleri içimi parçalıyor. Kalbim duracak gibi oluyor. Beni daha fazla aldatamayacaksınız diye haykırıyor, ağlıyor. Her şeyi, her şeyi görüyorum, biliyorum diye inliyor. Bir an için düşündüm. Aman Tanrım, yoksa bir şeyler mi anlamıştı? Kendimi ele mi vermiştim? Ağzımdan bir şey mi kaçırmıştım? Kondor bir tedbirsizlik mi yapmıştı? Farkında olmadan söylenen bir şey yüzünden İsviçre'deki tedavi hakkında şüphelere mi kapılmıştı? Yoksa onu belirli bir amacımız olmadan İsviçre'ye gönderdiğimizi içgüdüleri, o korkunç kuvvetli içgüdüleri sayesinde sezmiş miydi? Bunu anlamıyorum. Kızınızın Doktor Kondor'a sonsuz güveni vardı. Bu tedavinin ona iyi geleceğini söyleyen de o olduğuna göre. Buna gerçekten bir anlam veremiyorum. Asıl sorun da bu zaten. Bu bir çılgınlık. Artık hiçbir tedaviyi istemiyor. İyileşmek de istemiyormuş. Ne dediğini biliyor musunuz? Ne pahasına olursa olsun gitmeyeceğim. Bu yalanlardan bıktım artık. Gitmektense burada kalır, sakat olarak yaşamaya devam ederim. İyileşmek istemiyorum. Bunun artık hiçbir anlamı yok. İyileşip iyileşmediğim umurumda bile değil. Anlamı yok muymuş diye yineledim şaşkınlık içinde. Yaşlı adam başını biraz daha eğdi. Gözyaşlarına boğulduğunu anlıyor, ancak artık gözlüklerini bile göremiyordum. Yalnızca beyaz seyrek saçlarının uçuşmasından titremeye başladığını hissediyordum. Neden sonra zorlukla anlaşılır bir şekilde mırıldandı. İyileşmemin hiçbir anlamı yok diyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Çünkü yaşlı adam çok zor bir sınavla karşı karşıyaymış gibi nefesini tutmuştu. Neden sonra birden haykırdı. O bana yalnızca acıyor diyor. Kekesfalva'nın ağzından bu o sözcüğünü duyunca bir anda kaskatı kesildim. Yaşlı adam bana ilk olarak kızının duygularından söz ediyordu. Zaten uzunca bir süredir, daha önceleri benimle özel olarak ilgilenip, bana karşı son derece sevecen davranmasına rağmen, benimle karşılaşmamaya çalıştığını, yüzüme bakmaktan çekindiğini fark ediyordum. Onu benden uzak tutanın utanma duygusu olduğunu biliyordum. Bu yaşlı adam için canı kadar sevdiği kızının, ondan kaçan, ona yalnızca acıyan bir adama aşık olduğunu bilmek, korkunç bir şey olmalıydı. Edith'in bu çok özel itirafları onu hiç kuşkusuz çok üzmüş, sınırsız ihtirası son derece utandırmıştı. O da benim gibi doğallığını yitirmişti. Bir şeyi saklamak ya da saklamak zorunda kalan kişinin gözlerinin doğal, özgür ve samimi bakması olanaksızdır. Ancak şimdi gerçek açığa çıkmış ve bu ikimizi de yüreğimizden yaralamıştı. İkimiz de çok şeyler ifade eden bu sözlerin ardından suskunlukla oturuyor ve birbirimize bakmaktan çekiniyorduk. Sessizlik sanki havayı yarıp küçük odadaki masanın üzerine tam aramıza çökmüştü. Ancak biraz sonra bu sessizlik tıpkı siyah bir gaz gibi yükselip tabandan tavana tüm odayı kapladı ve bu boşluk sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan bizi sarmaya başladı. Yaşlı adamın düzensiz nefes seslerinden bu suskunluğun onu nasıl boğulacak gibi bir duruma getirdiğini anlıyordum. Bu sessizliğe belki bir dakika daha dayanabilirdik ama daha sonra ya ikimiz de boğulacaktık ya da ikimizden biri bir sözcükle bu öldürücü, boğucu baskıyı hafifletecekti. Sonra birden bir şey oldu. Önce sadece yaşlı adamın yavaş ve tuhaf bir hareket yaptığını gördüm. Sonra birden ihtiyarın yumuşak bir kitle gibi sandalyesinden yere doğru kaydığını fark ettim. Onun ardından da sandalye gürültüyle devrildi. İlk düşüncem bunun bir kriz olduğuydu. Kalp krizi. Sonuçta adam kalp hastasıydı. Panik içinde yerimden fırlayarak onu divana yatırmaya niyetlendim. Ancak O anda gerçeği anladım. Yaşlı adam sandalyeden düşmemiş ya da kaymamıştı. Kendini bilinçli olarak yere atmıştı. Panik içinde yerimden sıçrarken bunu görememiştim. Şimdi fark ediyordum. Dizlerinin üzerine çökmüştü. Kalkmasına yardım etmek istediğim anda ellerime sarılıp iyice yanıma yaklaştı ve yalvarmaya başladı. Bana yardım etmelisiniz. Yalnızca siz yardım edebilirsiniz. Yalnızca siz. Kondor da söyledi. Yalnızca siz, bir başkası değil. Size yalvarıyorum. Ne olur acıyın ona. Bu böyle sürmez. Bir şeyler yapacağından, kendine zarar vereceğinden korkuyorum. Kendini öldürecek. Her ne kadar ellerim titriyorduysa da dizleri üzerine çökmüş ihtiyarı kaldıracak gücü buldum. Bu defa da ona yardıma çalıştığım kollarımı yakaladı. Pençe gibi kollarımı kavrayan kemikli parmaklarını etime bastırıyordu. Kendine acıyanı köle eden cin, düşümdeki cin o diye düşündüm. Ona yardım edin diye inledi soluk soluğa. Yalvarırım size, ona yardım edin. Bu zavallı çocuğu bu halde bırakamazsınız. Yemin ederim ki bu onun için bir ölüm kalım meselesi. Umutsuzluktan ne kadar saçma, ne kadar çılgınca şeyler söylediğini, düşündüğünü tahmin bile edemezsiniz. Rahat etmeniz, huzur bulmanız için yolunuzdan çekilmesi gerektiğini, ortadan yok olmak istediğini söylüyor. Böylece sizi rahata kavuşturacakmış. Ondan kurtulmanızı sağlayacakmış. Üstelik bu öylesine söylenmiş bir laf değil. Bu konuda son derece ciddi. Daha önce de iki defa intiharı denedi. Bir defasında bileğindeki damarları kesti. Bir defasında da fazla miktarda uyku hapı aldı. Eğer bir şeyi aklına koyduysa onu bundan kimse alıkoyamaz. Onu siz, yalnızca siz kurtarabilirsiniz. İnanın bana, yemin ederim yalnızca siz. Elbette Herr von Kekesfalva, yalnızca biraz sakin olun. Lütfen biraz rahatlayın. Elimden geleni yapmamdan daha doğal ne olabilir? Tabii ki yardım edeceğim. İsterseniz hemen malikaneye gidelim. Onunla konuşup ikna etmeye çalışayım. Hemen sizinle beraber gidelim. Ona ne söyleyeceğime, ne yapmam gerektiğine siz kendiniz karar verin. Birden kolumu bırakarak gözlerini bana dikti. Nima yapmalısınız? Gerçekten anlamıyor musunuz, yoksa anlamak mı istemiyorsunuz? Size kalbini açmış, aşkını itiraf etmiş, kendini sunmuş ve şimdi bundan ölesiye utanıyor. Size mektuplar yazdı ama cevap bile vermediniz. Şimdi gece gündüz onu buradan gönderip ondan kurtulmaya çalıştığınızı, ondan nefret ettiğinizi düşünüp acı çekiyor. Ondan iğrendiğiniz korkusuyla çılgına dönüyor. Çünkü siz... Bu çocuk gibi gururlu, ihtiraslı birini, böylesine seven birini bu şekilde umutsuzluk içinde bekletmenin onu öldürmekten farksız olduğunu anlamıyor musunuz? Niçin ona biraz umut vermiyorsunuz? Niçin bir şey söylemiyorsunuz? Niçin ona karşı bu kadar acımasız, bu kadar kalpsizsiniz? Bu zavallı, suçsuz kızı niçin böyle ölesiye üzüyor, ona işkence ediyorsunuz? Ama onu sakinleştirmek için her şeyi yaptım. Hatta ona dedim ki, ona hiçbir şey söylemediniz. Onu gelişinizle, sessizliğinizle çıldırttığınızı fark etmiş olmalısınız. Suskunluğunuz, sizden yalnızca bir tek sözcük beklerken, seven her kadının aşık olduğu erkekten beklediği o tek sözcüğü, sakat kalmaya mahkum olduğunu bildiği sürece en ufak bir umut kırıntısı bile taşımaya cesaret edememişti. Ama şimdi, iyileşecekken, birkaç haftaya kadar tamamen iyileşip ayağa kalkma umudu varken, niçin başka sağlıklı genç kızlarla aynı duyguları paylaşıp, aynı umutları beslemesin? Niçin? Size ağzınızdan çıkacak bir tek sözcüğü nasıl sabırsızlık içinde beklediğini söylemedi mi, göstermedi mi? Bundan daha fazlasını yapması mümkün değil. Yalvarıp aşk dilenmesi mi gerekiyor? Ve siz tek bir sözcük bile etmiyorsunuz. Onu mutlu edecek tek bir sözcüğü bile ondan esirgiyorsunuz. Sizin için bunu söylemek bu kadar korkunç bir şey mi? Bir tek sözcükle bir insanın dünyada sahip olabileceği her şeyi elde edebilirsiniz. Yaşlı, hasta bir adamım. Sahip olduğum her şeyi size bırakacağım. Malikaneyi, 40 yıllık bir çalışma sonunda bir araya getirdiğim 6-7 milyonu. Hepsi sizin olacak. Onlara hemen yarın sahip olabilirsiniz. İstediğiniz gün, istediğiniz saatte. Ben kendi adıma artık hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim bu dünyada olmayacağım zaman birinin kızımla ilgilenip ona sahip olması. Siz iyi, dürüst bir insansınız. onu koruyup kollayacağınızı, ona iyi davranacağınızı biliyorum. Bir an için soluğu kesildi. Gücü tükenmiş, bitkin ve çaresiz bir halde sandalyeye çöktü. Ben de dayanma gücümü yitirmiştim. Altüst olmuş bir halde diğer sandalyeye yığıldım. Böylece aynen biraz önce olduğu gibi konuşmadan, birbirimizin gözlerine bakmaya cesaret edemeden oturduk. Bunun ne kadar sürdüğünü anımsamıyorum. Yalnızca arada sırada tutunduğu masanın vücudundaki titremenin etkisiyle hafifçe sallandığını görüyordum. Aradan yine uzun sayılabilecek bir süre geçmişti ki sert bir şeye çarpmış gibi kuru ve tok bir ses duydum. Yaşlı adam alnını biraz fazla eğince masaya çarpmıştı. Bu adamın nasıl acı çektiğini hissediyor ve sınırsız derecede onu teselli etme ihtiyacı duyuyordum. Herr von Kekesfalva diyerek ona doğru eğildim. Bana güvenmelisiniz. Her şeyi yeni baştan, sakin bir şekilde düşünmeliyiz. Tekrar ediyorum. Tamamen emrinizdeyim. Sizin için her şeyi yapacağım. Elimden geleni yapacağımdan emin olun. Yalnızca bu biraz önce ima ettiğiniz bu olanaksız. İnanın bana olanaksız. Öldürücü darbeyi yiyen bir hayvanın son çırpınışlarını andırır şekilde sarsıldı. Heyecandan kasılmış dudakları aralandı ama ona konuşma fırsatı vermeden atıldım. Bu olanaksız Herr von Kekesfalva. Ne olur bu konuyu konuşmayalım. Düşünün bir defa. Ben kimim ki? Küçücük maaşı olan, lojmanda yaşamaya çalışan basit bir teğmen. Bu kadar kısıtlı olanaklarla bir yaşam kurmak, özellikle de tek başına yaşamak bile zorken, ikili bir yaşamı kurmayı hayal etmek bile olanaksız. Sözümü kesmek istedi ama fırsat vermedim. Ne söyleyeceğinizi çok iyi biliyorum, Herr von Kekesfalva. Paranın önemi yok, bu halledilir diyeceksiniz. Sizin zengin olduğunuzu biliyorum. Sizden her şeyi alabileceğimi de. Ama asıl siz bu kadar zengin olduğunuz ve ben size göre bir hiç, tam anlamıyla bir hiç olduğum için böyle bir şey tamamen olanaksız. Herkes bunu para için yaptığımı söyleyecek. Kendimi bir anlamda, Edith bile yaşamı boyunca bu kuşkudan, onunla parası için evlendiğim kuşkusundan kurtulamayacak. Bu çok özel duruma rağmen. İnanın bana Herr von Kekesfalva, bu olanaksız. Kızınıza samimi olarak gerçekten değer verdiğim, onu sevdiğim halde bunu anlayışla karşılamalısınız Herr von Kekesfalva. Yaşlı adam hiç hareket etmeden duruyordu. Önce onun söylediklerimi anlamadığını düşündüm ama sonra güçsüz bedeninde bir kıpırdanma görüldü. Zorlukla başını kaldırarak gözlerini boşluğa dikti. İki eliyle masanın kenarına tutunarak güç toplayıp ayağa kalkmaya çalıştı ama başaramadı. 2-3 defa denediyse de kolları kürçeleşmiş vücudu taşımadı. Sonunda 4. denemede başardıysa da fazlasıyla çaba harcamış olmanın etkisiyle yerinde sallandı. Karanlıkta göz bebekleri siyah cam bilyeler kadar donuktu. Sonra birden kendi insanca sesini yitirmiş bir insan gibi son derece ürkütücü, kayıtsız bir tonda boşluğa doğru mırıldandı. O zaman her şey bitti. Bu ses tonu, bu yenilgiyi kabullenmiş hal korkunçtu. Bakışlarını boşluktan ayırmadan, karanlıkta eliyle yoklayarak masanın üzerinde gözlüğünü bulmaya çalıştı. Ama bulunca da taşlaşmış gözlerine o gözlüğü takmadı. Artık görmesine ne gerek vardı? Yaşamasına ne gerek vardı? Yine de gözlüğü rastgele bir şekilde cebine yerleştirmeyi ihmal etmedi. Mavimsi bir renk alan parmaklarıyla, kondor bu parmakların renginde ölümü gördüğünü söylemişti. Yeniden masayı yoklayarak siyah, basık şapkayı buldu. Sonra gitmek için kapıya dönerek başını kaldırmadan mırıldandı. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şapkayı başına eğik takmıştı. Bacakları ona uymakta zorlanıyor, güçsüzlükten sallanıyor, sendeliyorlardı. Uykuda gezen biri gibi kapıya gitti. Sonra birden bir şey unutmuş gibi geriye dönerek şapkasını çıkardı ve eğildi. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın. Benim önümde eğilmişti. Bu yaşlı çökmüş adamın içinde bulunduğu umutsuzluğa rağmen gösterdiği bu saygı beni çok duygulandırmış, bir anlamda eziklik duymama neden olmuştu. Birden içimde yine o sıcaklığı, o alevi, o coşan, gürleyen duyguları hissettim. Ve içimde kaynayan bu duygular tüm benliğimi kaplayıp gözlerimi alev alev yakmaya başladı. Yumuşadığımı ve zayıf düştüğümü hissediyordum. Acıma duygusu beni yine ele geçiriyordu. Bana kızını, bu dünyadaki en değerli varlığını sunmak için gelmiş bu yaşlı adamı, böyle umutsuzluk içinde, perişan olmuş bir halde ölüme gönderemezdim. Bedenindeki canı çekip alamazdım. Onu teselli edecek, rahatlatacak, sevindirecek bir şey söylemeliydim. Hemen peşinden koştum. Herr von Kekesfalva, lütfen beni yanlış anlamayın. Böyle buradan gidip ona bunları söylememelisiniz. Bu şu anda onun için korkunç bir şey olur. Üstelik de doğru değil. 46. ayrımın sonu. Sayfa 385.